Ayrım 15, Marslı, And the Wear, sayfa 167, 13. bölüm. Deo Plastik çalışanları RS3 görevi için hap brandasını zamanında bitirebilmek için iki vardiya çalışıyordu. Eğer NASA siparişi tekrar arttıracak olursa vardiyaların 3'e çıkartılacağından söz ediliyordu. Kimse bundan şikayetçi değildi. Mesai ücretleri harikaydı ve fonun dibi yoktu. Dokunmuş karbon iplik yavaşça ipliği polimer tabakalar arasında sıkıştıran pres makinesinden geçti. Tamamlanan materyal 4 kere katlanıp birbirine yapıştırıldı. Elde edilen kalın tabaka daha sonra yumuşak reçine ile kaplandı ve iyice yerleşsin diye ısı odasına götürüldü. Günlük girişi Sol 114. NASA şimdi benimle konuşmaya başladı ya, artık susmak nedir bilmiyorlar. Her bir hap sistemi hakkında sürekli güncelleme istiyor ve koca bir oda dolusu insan mahsullerimin her bir ufak ayrıntısını kontrol etmeye çalışıyorlar. Dünyadaki bir avuç ahmağın bana bir botaniste nasıl bitki yetiştireceğimi söylemeleri gerçekten harika bir şey. Onları çoğunlukla duymazdan geliyorum. Kendini beğenmiş bir tavır sergilemek istemem ama gezegendeki en iyi botanist benim bir kere. Büyük bir bonus da var, e-posta. Hermes'teki eski günlerde olduğu gibi burada da veri dökümleri alıyorum. Elbette genelde eş dosttan olan e-postaları bana gönderiyorlar. Ama NASA arada halktan seçtikleri mesajları da bana iletiyor. Rock yıldızlarından, atletlerden, aktör ve aktrislerden, hatta ve hatta Birleşik Devletler Başkanı'ndan bile bir e-posta aldım. Bunlardan bir tanesi de mezun olduğum okul olan Chicago Üniversitesi'ndendi. Bir yerde bir kere mahsul yetiştirdin mi, orayı resmi olarak kolonize etmiş olduğunu söylüyorlar. Yani teknik olarak ben Mars'ı kolonize ettim. Kapak olsun Neil Armstrong. Fakat en beğendiğim e-posta annemden gelendi. Tam olarak tahmin ettiğiniz gibi bir mesajdı. Tanrı'ya şükürler olsun hayattasın, umudunu yitirme, ölmemeye bak, baban da selam söylüyor vesaire. Bunu arka arkaya 50 kere okudum. Şimdi yanlış bir fikre kapılmayın, tabii ki ben anasının kuzusu birisi falan değilim. Ben sadece arada sırada bebek bezi takan, GDF elbisesinde takmanız gerekiyor, yetişkin birisiyim. Kamptayken evini özleyen bir çocuk değilim ya. Elbette e-postaları kontrol etmek için günde 5 defa yüzey aracına gitmem gerekiyor. Dünyadan Mars'a kadar bir mesajı aktarabiliyorlar ama bir 10 metre daha getirip hub'a ulaştıramıyorlar. Ama gidip de bu konuda ağlayacak değilim. Artık hayatta kalma ihtimalim çok daha yüksek. En son duyduğumda RS-4 MIA'sının ağırlık sorununu çözmüşlerdi. MIA buraya indiğinde ısı kalkanını, tüm yaşam destek ekipmanlarını ve birkaç boş yakıt tankını çıkartacaklar. Ardından yedi bizi, ben ve RS-4 sayfası Schiaparelli'ye kadar götürebilecekler. Şimdiden yüzey operasyonları için görevlerim üzerinde çalışıyorlarmış. Olayın güzelliğine bakar mısınız? Günün diğer başlıklarında artık Morse alfabesi öğreniyorum. Neden mi? Çünkü bu bizim yedek iletişim sistemimiz. NASA onlarca yıllık bir uzay gemisinin tek iletişim yolu olarak pek de ideal olmadığını düşünüyor. Pathfinder bozulursa ben kayalarla mesaj yazacağım ve NASA uydularıyla bunu görecek. Cevap veremeyecekler ama en azından tek yollu bir iletişimimiz olacak. Peki neden Morse alfabesi? Çünkü kayalarla nokta ve çizgi yapmak, harf yapmaktan çok daha kolay. Bu iletişim için uyduruk bir yol. Umarım o duruma düşmeyiz. Tüm kimyasal reaksiyonlar tamamlandıktan sonra tabaka sterilize edildi ve temiz bir odaya taşındı. Orada bir işçi kenarından bir şerit kesti ve o şeridi karelere böldü. Ardından her bir kareyi bir dizi sıkı testten geçirdi. İncelemeyi geçtikten sonra tabaka gereken şekle kesildi. Kenarları katlandı, dikildi ve reçineyle bir kez daha kaplandı. Elinde bir not panosu olan bir adam son bir inceleme yaparak diğer incelemelerden bağımsız bir şekilde ölçüleri kontrol etti ve ardından kullanım için onay verdi. Günlük girişi Sol 115. İşime burnunu sokan botanistler gönülsüzce iyi bir iş çıkardığımı itiraf etmek zorunda kaldılar. Sol 900'e yetecek kadar yiyeceğim olduğuna katılıyorlar. Bunu da göz önünde bulundurarak NASA İkbal roketinin görev detaylarını ortaya koydu. Başta buraya Sol 400'den önce bir roket göndermek üzere çaresizlikten doğan bir plan üzerinde çalışıyorlardı. Fakat patates tarlamla onlara 500 sol daha kazandırdım. O yüzden bunun üzerinde çalışmak için daha fazla zamanları var. Roketi gelecek sene Hoffman transfer aralığında fırlatacaklar ve buraya gelmesi yaklaşık 9 ay sürecek. Sol 856 civarı buraya varmış olmalı. İçinde bolca yiyecek, yedek bir oksijen verici, su arıtıcısı ve iletişim sistemi olacak. Daha doğrusu 3 tane yedek iletişim sistemi. Herhalde yanına yaklaştığım telsizlerin bozulma alışkanlığını düşününce bu sefer işi şansa bırakmıyorlar. Bugün Hermes'ten ilk postamı aldım. NASA doğrudan iletişimimizi kısıtladı. Herhalde beni Mars'ta terk ettiniz insafsızlar gibi bir şey söyleyeceğimi sanıyorlar. Mürettebatın geçmiş Mars görevleri hayaletinden haber almaları şaşırtıcı. Biliyorum ama o kadar da değil. Keşke NASA bazen dadılığı bu kadar abartmasa. Her neyse en sonunda kumandandan bir e-postaya izin verdiler. Watney, hayatta olduğunu duyduğumuza çok sevindik. Durumundan sorumlu kişi olarak keşke doğrudan yardım edebilmek için yapabileceğim daha fazlası olsaydı. Ama görünüşe göre NASA'nın iyi bir kurtarma planı var. Eminim o harika becerikliliğini kullanmaya devam edip bunu da atlatacaksındır. Dünyadayken sana bir bira ısmarlamayı dört gözle bekliyorum. Lewis. Cevabım. Kumandanım, durumumun sorumlusu sen değilsin. Tamamen kötü şans. Sen doğru kararı verdin ve diğerlerinin hayatını kurtardın. Bunun zor bir karar olduğunu biliyorum. Ama o gün hakkında yapılacak her analiz senin doğru kararı verdiğini gösterecek. Diğerlerini eve sağ salim ulaştırman beni mutlu etmeye yeter. O biraya hayır demem ama. Watney. İşçiler özenle tabakayı katladı ve argon dolu hava geçirmez bir nakliye konteynerine yerleştirdi. Not panosu olan adam paketin üzerine bir etiket yerleştirdi. Ares 3 projesi hub brandası tabaka AL-102. Paket kiralık bir uçağa yerleştirildi ve Edwards Hava Kuvvetleri üssüne uçuruldu. Uçuş daha az sarsıntılı geçsin diye uçak büyük bir yakıt karşılığında anormal derecede yüksekten uçtu. Üsse vardığında paket özel bir konvoy tarafından Pasadena'ya özenle transfer edildi. Oraya vardığında JPL uzay aracı montaj tesisine taşındı. Sonraki 5 hafta boyunca beyaz tulumlu mühendisler ön ikmal 309'u topladı. Bunun içerisinde AL-102'nin yanında diğer 12 hub brandası paketi de bulunuyordu. Günlük girişi Sol 116. Neredeyse ikinci hasat zamanı geldi. Aynen öyle. Keşke pantolon askılarım ve bir hasır şapkam olsaydı. Patatesleri tekrar ekme işlemim iyi gitti. Mars'taki mahsullerin etrafımdaki milyar dolarlık yaşam destek ekipmanları sayesinde yüksek derecede verimli olduğunu görüyorum. Artık 400 adet sağlıklı patates bitkim var ve her biri benim yemem için bir sürü kalori dolu patates yapıyor. Sadece 10 gün içerisinde olgunlaşmış olacaklar. Ayrıca bu sefer onları bir kez daha tohum olarak kullanmayacağım. Bunlar benim yiyecek mevcudum. Tamamen doğal, organik, Mars'ta yetişmiş patatesler. Bu her gün duyabileceğiniz bir şey değil, değil mi? Patatesleri nasıl depolayacağımı merak ediyor olabilirsiniz. Onları öylece hub'ın içine yığamam. Ben onları yemeye fırsat bulamadan çoğu çürür gider. Onun yerine dünyada mümkün olmayan bir şey yapacağım. Patatesleri dışarıya atacağım. İçlerindeki suyun büyük kısmı büyük oranda havasız olan atmosferde emilecek. Geri kalan kısım da donacak. Patateslerimi çürütmeyi planlayan bakterilerin her biri çığlıklar ata ata ölecek. Günün diğer başlıklarında Venkat Kapur'dan bir e-posta aldım. Mark, daha önce sorduğum bazı soruların cevapları. Hayır, botanist ekibimize siktirip gitmelerini söylemeyeceğiz. Uzun bir süredir kendi başına idare ettiğini anlıyorum. Ama artık biz de yanındayız ve bizim söylediklerimizi de dinlemen senin yararına olacaktır. The Cubs sezonu Ulusal Merkez Ligi'nde sonuncu olarak kapattı. Veri transfer oranı müzik dosyalarına yetecek kadar hızlı değil maalesef, sıkıştırılmış formatlarda bile. O yüzden tanrım, disco olmasın da ne olursa olsun isteğim reddedildi. Disco'nun tadını çıkar. Ayrıca rahatsızlık verici bir not daha var. NASA bir komite topluyor. Senin orada mahsur kalmana neden olan, kaçınılabilecek herhangi bir hata var mı onu belirlemek istiyorlar. Haberin olsun diye söylüyorum. İleride seni de sorgulamak isteyebilirler. Aktivitelerin konusunda bizi haberdar etmeye devam et. Kapur. Cevabım. Venkat, inceleme komitesine cadı avlarını bensiz yapmak zorunda kalacaklarını ilet ve nihayetinde suçu kumandan Lewis'te bulduklarında bunu açıkça yalanlayacağımdan emin ol. Eminim mürettebatın geri kalanı da aynısını yapacaktır. Ayrıca onlara her birinin annesinin birer fahişe olduğunu söyle. Watney, Not, kız kardeşleri de öyle. Ares 3'ün ön ikmal roketleri Hoffman transfer aralığı sırasında 14 sıralı gün boyunca fırlatıldı. Ön ikmal 309 3. fırlatılan roketti. Mars'a olan 251 günlük yolculuk sadece 2 adet ufak yol ayarlaması gerektirerek oldukça sorunsuz geçti. Yavaşlamak için gerekli olan birkaç havada frenleme manevrasının ardından roket Acidalia Planitia'ya doğru son inişini gerçekleştirdi. İlk olarak bir ısı kalkanı sayesinde atmosfere girişe dayandı. Ardından bir paraşüt açıldı ve artık kullanılmış olan kalkanı attı. Roket üzerindeki radar yüzeyden 30 metre yukarıda olduğunu tespit ettiğinde paraşütü saldı ve gövdesinin dört bir yanındaki balonları şişirdi. Yüzeye kabaca düştü ve hareketsiz kalana kadar bir süre zıplayıp yerde yuvarlandı. Balonlarını söndürdükten sonra bilgisayar başarılı inişi dünyaya bildirdi. Ardından 23 ay bekledi. Günlük girişi Sol 117. Su arıtıcı sıkıntı çıkartıyor. 6 kişi günde 18 litre su salacaktır. O yüzden su arıtıcı günde 20 litre işleyebilecek gibi tasarlandı. Fakat son zamanlarda bunu başaramıyor. En fazla 10 litre işleyebiliyor. Benden günde 10 litre su çıkıyor mu? Hayır. Ben işeme şampiyonu falan değilim. Su mahsullerden geliyor. Hub'ın içinde nem hub'ın tasarlandığı sınırdan çok daha yüksek. O yüzden su arıtıcı sürekli havadan su çekiyor. Bu konuda pek endişelenmiyorum. Gerekirse doğrudan bitkilerin üzerine işeyebilirim. Bitkiler paylarını öyle de alabilirler ve kalan su duvarlarda yoğunlaşır. Eminim bu yoğunlaşan suyu toplamak için bir şeyler yapabilirim. Durum şu ki su başka bir yere gidemez. Burası kapalı bir sistem. Pekala, teknik olarak yalan söylüyorum. Bitkiler suyu tüketmiyor değil. Suyun bir kısmından hidrojeni alıp, oksijeni de havaya salıp, bitkinin kendisini oluşturan kompleks hidrokarbon yapmak için kullanıyorlar. Fakat bu çok küçük bir kayıp ve MIA yakıtından 600 litreye yakın su yaptım. Duş bile alsam geriye bol miktarda su kalır. Fakat NASA korkudan neredeyse altına sıçmak üzere. Su arıtıcıyı hayatta kalmak için kritik bir öğe olarak görüyorlar. Bunun bir yedeği yok ve su arıtıcı olmadan hemen öleceğimi düşünüyorlar. Onlar için ekipman arızaları korkunç bir durum. Benim içinse sadece bir başka salı günü. O yüzden hasadım için hazırlanmak yerine yüzey aracıyla hub arasında mekik dokuyup sorularını yanıtlamam gerekiyor. Her yeni mesajda denemem için yeni bir çözüm önerisi sunuyorlar ve ben de sonuçları onlara rapor ediyorum. Şimdiye kadar arızanın elektroniklerle soğutma sistemiyle, enstrümantasyonla ya da ısıyla alakalı olmadığını öğrendik. Eminim bir yerinde ufak bir delik falan çıkacak ve NASA bana bunun üzerine koli bandıyla kapatmamı söylemeden önce 4 saatlik toplantılar yapacaktır. Lewis bebek ön ikmal 309'u açtı. Cüsseli GDF elbiseleri içerisinde ellerinden geldiğince iyi çalışarak hub brandasının çeşitli büyüklüklerini çıkardılar ve yere serdiler. Ön ikmal roketlerinin 3 tanesi tamamen hub için ayrılmıştı. Yüzlerce kere üzerinde çalıştıkları prosedürü takip ederek parçaları etkili bir şekilde birleştirdiler. Yamalar arasına yerleştirilen özel şeritler parçaların hava geçirmez bir şekilde birleşmesini sağladı. Hub'ın ana yapısını diktikten sonra 3 hava kilidini topladılar. Tabaka AL 102 bir numaralı hava kilidi için hazırlanmış birebir bir deliğe sahipti. Beck hava kilidinin dış kısmını hava geçirmez hale getirmek için tabakayı iyice gerdi. Tüm hava kilitleri yerlerine yerleştirildikten sonra Lewis hub'ı havayla doldurdu. ve al 102 ömründe ilk kez basınç hissetti. Lewis Bebek bir saat bekledi. Hiçbir basınç kaybı olmamıştı. Kurulum kusursuz yapılmıştı. Günlük girişi sol 118. Su arıtıcısı konusunda NASA ile yaptığım konuşma sıkıcıydı ve teknik detaylarla doluydu. O yüzden sizin için özet geçeceğim. Ben tıkanıklık olduğu belli. Arıtıcıyı parçalayıp iç boruları kontrol etmeme ne dersiniz? NASA 5 saatlik bir toplantının ardından. Hayır, bir şeylerin içine eder ölürsün. Ben de arıtıcıyı parçalarına ayırdım. Evet biliyorum. NASA'da bir sürü ultra zeki insan var ve cidden dediklerini dinlemem gerekiyor. Bütün günü beni kurtarmak için harcadıkları göz önüne alındığında fazla inatçılık yapıyorum. Sadece kıçımı nasıl sileceğimin söylenmesine sinir oluyorum. Ares astronotlarını seçerken aradıkları özelliklerden biri bağımsız hareket edebilmekti. Bu 13 aylık bir görev ve çoğu dünyada birçok ışık dakikası uzakta geçiyor. Kendi başlarına hareket etmeyi bilen insanlar istiyorlardı. Eğer kumandan Lewis burada olsaydı onun dediklerini yapardım, o konuda sıkıntı yok. Ama dünyada bulunan yüzsüz bir bürokrat komitesi, kusura bakmayın ama bu konuda biraz zorluk yaşıyorum. Hem çok dikkatliydim, her söktüğüm parçayı etiketledim ve masaya güzelce yerleştirdim. Bilgisayarda şemaları bulunuyor, o yüzden hiçbir şey sürpriz olmadı. Ve tam şüphelendiğim gibi tıkanmış bir boru vardı. Su arıtıcı sidiği arıtıp havadan suyu almak için nefes verirken işediğiniz kadar su kaybediyorsunuz tasarlanmıştı. Ben suyumu toprakla karıştırdığım için suyum mineral suyuna dönüşmüştü. Mineraller de su arıtıcının içinde birikmiş. Boruları temizleyip yerine taktım. Sorun tamamen çözüldü. Bunu bir gün tekrar yapmam gerekecek. Ama 100 sol sorun çıkarmaz. Önemli değil yani. NASA'ya ne yaptığımı söyledim. Özetle konuşmamız şöyleydi. Ben su arıtıcıyı parçaladım, sorunu buldum ve düzelttim. NASA, it herif. Al 102 şiddetli fırtınada sallandı. Dayanması beklenen kuvvetlerden çok daha fazlasına göğüs gererken hava kilidinin mühür şeridine karşı şiddetle dalgalandı. Brandon'ın diğer kısımları kendi mühür şeritleriyle birlikte dalgalanırken Al 102'nin böyle bir lüksü yoktu. Hava kilidi neredeyse hiç hareket etmezken fırtınanın tüm kuvvetini göğüslemek Al 102'ye kalıyordu. Plastik katmanlarının sürekli bükülmesi saf sürtünmeyle reçineyi ısıttı. Bu yeni daha gevşek ortam karbon liflerin ayrılmasına olanak sağladı. Al 102 esnedi. Çok değil, sadece 4 milimetre. Fakat normalde aralarında 500 mikron boşluk olan karbon liflerin arasında artık 8 kat daha büyük bir boşluk oluşmuştu. Fırtına sona erdikten sonra yalnız astronot hub üzerinde tam bir inceleme yaptı. Fakat ters olan bir şeyle karşılaşmadı. Brandon'ın zayıf kısmı mühür şeridinin altında gizliydi. 31 solluk bir görev için tasarlanmış Al 102, kullanma tarihinin çok ötesinde sorunsuzca işlemeye devam etti. Yalnız astronot neredeyse günlük olarak dışarı çıkıp içeri girerken sollar birbirini kovaladı. Bir numaralı hava kilidi yüzey aracı şarj istasyonuna en yakın olan istasyondu. O yüzden astronot bu hava kilidini diğerlerine tercih ediyordu. Basınç eklendiğinde hava kilidi hafifçe genişledi, basınç kaybettiğinde ise küçüldü. Astronot hava kilidini her kullandığında Al 102'nin gerginliği rahatlayıp bir kez daha gerildi. Çekildi, baskı gördü, zayıfladı, gerindi. Günlük girişi sol 119. Dün gece hub'ın titremesine uyandım. Orta seviye kum fırtınası başladığı gibi aniden bitti. Bu sadece saatte 50 kilometre rüzgarları olan 3. sınıf bir fırtınaydı. Endişelenecek bir şey değil. Yine de mutlak sessizliğe alışmışken uğulduyan rüzgarları duymak biraz cesaret kırıcıydı. Pathfinder için endişeleniyorum. Eğer kum fırtınası ona zarar verdiyse NASA ile olan iletişimimi kaybedeceğim. Mantıken endişelenmemeliyim. Alet onlarca yıldır yüzeyde durdu. Böyle ufak bir fırtına ona bir zarar vermez. Dışarı çıktığımda günün terletici, sinir bozucu işlerine geçmeden önce Pathfinder'ın çalışmaya devam ettiğini teyit edeceğim. Evet, her kum fırtınasıyla birlikte benim gibi Marslılar tarafından nesillerdir uygulanan bir gelenek olan kaçınılmaz güneş hücrelerinin temizliğinin zamanı geliyor. Bu bana Chicago'da büyüdüğüm ve kürekle kar temizlediğim zamanları hatırlatıyor. babama hakkını vermek lazım. Hiçbir zaman bunun karakterimi geliştirmek ya da bana ağır işlerin değerini öğretmek için olduğunu iddia etmedi. Kar küreme aletleri pahalı derdi. Sen bedavasın. Bir keresinde anneme yaranmaya çalıştım. Bu kadar ödlek olma diye öneride bulundu. Günün diğer başlıklarında hasada 7 sol kaldı ve ben hala hazırlanmadım. Başlangıç olarak bir çapa yapmam gerekiyor. Ayrıca patates için dışarıya bir kulübede yapmam gerekiyor. Patatesleri öylece dışarıya atamam. Vuracak bir sonraki fırtına büyük Marslı patates göçüne neden olur. Her neyse, bunların hepsinin beklemesi gerekiyor. Bugün bütün gün işim var. Güneş hücrelerini temizledikten sonra fırtınanın güneş tertibatına zarar vermediğinden emin olmak için bütün tertibatı kontrol etmem gerekiyor. Ardından aynısını yüzey aracı için de yapmam gerekiyor. Bir an önce başlasam iyi olur. Bir numaralı hava kilidi basıncı yavaşça 0.006 atmosfere doğru düşürdü. Bir GDF elbisesi giyen Watney hava kilidinin içerisinde işlemin tamamlanmasını bekledi. Bunu yüzlerce kere yapmıştı. Bu artık yüzeye çıkmadan önce yapılması gereken sıkıcı bir işe dönüşmüştü onun için. Basınç azaltma işlemi devam ettikçe hub'ın atmosferi hava kilidini sıkıştırdı ve al 102 son kez gerindi. Sol 119'da hub delindi. İlk yırtık 1 milimetreden küçüktü. Dikey karbon liflerin bu yırtığın büyümesini engellemesi gerekiyordu. Fakat Branda'nın dayanmak zorunda kaldığı sayısız kullanım dikey liflerin açılmasına ve zayıflamış yatay liflerin kullanılamayacak hale gelmesine neden oldu. Hub'ın atmosferi tam güçle yırtıktan dışarı kaçmaya başladı. Saniyenin onda birini kaplayan bir sürede 1 metreyi bulan yırtık mühür şeridine paralel uzanıyordu. Yırtık başlangıç noktasına gelene kadar yayıldı. Hava kilidi artık hub'a bağlı değildi. Hub'ın atmosferi hızla yırtıktan kaçmaya başladığında direnişle karşılaşmayan basınç hava kilidini bir havan topu gibi fırlattı. İçeride şaşkınlık içinde olan Watney fırlatmanın hızıyla hava kilidinin arka kapısına çarptı. Hava kilidi yere düşmeden önce 40 metre öteye uçtu. Önceki şoktan daha kendine tam olarak gelememiş Watney ön kapıya yüzüstü çarparak ikinci bir darbe yedi. Darbe alan kısım kaskının ön yüzüydü ve güvenlik camı yüzlerce ufak küpe parçalanmıştı. Kafası kaskın içine çarptı ve kendinden geçti. Hava kilidi yuvarlanarak bir 15 metre daha ilerledi. Watney'nin elbisesinin içindeki dolgu maddeleri birçok kemiğinin kırılmasının önüne geçti. Durumun ne olduğunu anlamaya çalışıyordu ama bilinci pek de yerinde değildi. Yuvarlanışı bittiğinde hava kilidi bir toz bulutu içerisinde yan dönmüş halde kala kaldı. Sırt üstü yatan Watney parçalanmış koruyucu camındaki delikten yukarıya doğru bakıyordu. Alnındaki bir kesikten suratına doğru ince ince kan akıyordu. Biraz kendine geldiğinde eşyalarını topladı, kafasını yana çevirerek arka kapının penceresinden dışarı baktı. Yıkılmış hub uzakta dalgalanıyordu ve önündeki alan savrulan malzemelerle bir çöplüğe dönmüştü. Ardından bir tıslama sesi kulaklarına ulaştı. Dikkatle dinlediğinde bunun elbisesinden gelmediğini fark etti. Telefon kulübesi büyüklüğündeki hava kilidinin bir yerinde ufak bir delik havanın kaçmasına izin veriyordu. Dikkatle tıslamayı dinledi ve ardından kırık kaskına dokundu. Ardından tekrar pencereden dışarıya baktı. ''Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle?'' dedi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 180.